Ayrım 6.
Son dakika işi. Tam geliyordum. Öyle bakma bana. Vallahi doğru söylüyorum. En geç saat 7'de burada olacaktım. Neymiş bu iş? Boş ver. Duymak istemezsin. Neden duymak istemezmişim? İşin içinde cinayet vardı ondan. Birden aklıma geliyor. Sahi Evgenya, Süryaniler hakkında ne biliyorsun? Fazla bir şey bilmem. Tanıdığım birkaç kişi vardı, o kadar. Niye soruyorsun? Süryani bir adam öldürüldü. Belki Süryanileri bilirsin dedim. Oho, Hristiyanlıkta o kadar çok mezhep var ki hangi birini bileceksin? Masanın başına geliyoruz. Masayı süsleyen mezeleri görünce öldürülen adamı da Süryani bağlantısında unutuyorum. Derin bir mahcubiyet kaplıyor içimi. Lakerda'dan Topi'ye, Tarator'dan Radika'ya, deniz börülcesinden közlenmiş patlıcana, çiroz salatasından uskumru dolmasına, pamuk ahtapottan kalamar salatasına kadar masanın üzeri Rum Ermeni mezeleriyle dolu. Biliyorum, çok geçmeden karides böreğiyle ciğer yahni de ara sıcak olarak şereflendirecek masamızı. Evgenya böyledir işte. Ne yapıp eder, değerli biri olduğunuzu hissettirir size. Sen otur diyor. Kucağındaki gülleri göstererek ekliyor. Ben şu kızlara bir vazo bulayım. İskemleye yerleşirken bakışlarım Karafaki'deki rakıya kayıyor. Canım fena halde rakı istiyor. İki rakı bardağını alıp yan yana koyuyorum. Karafaki'yi kaldırıp bardakları eşit miktarlarda dolduruyorum. Benim bardağımdaki rakının üzerine su koyuyorum. Sakız gibi beyazlaşıyor mübarek. Evgenya'nınkini öylece bırakıyorum. Rakıyı sek sever. Su bardaklarımızı da doldururken ayağına çabucak Evgenya'm, geçen yaz Atina'dan aldığı kahverengi nakışlı beyaz vazoya yerleştirdiği güllerle geliyor masaya. Herkesin gözü güllerde kaldı, diyor vazoyu masanın ortasına yerleştirirken. Nereden bulursun böyle güzel çiçekleri? Kurtuluş'un girişindeki mezarlıktan. İskemleye oturmak üzereyken bir an duruyor. Sözlerimin gerçek olabileceğini sanıyor. Evgenya böyledir işte. Birini sevmişse onun her söylediğine inanmaya meyillidir. Ama sesimdeki muzip tını ele veriyor beni. Gözleri yüzümde. Anlıyor şaka yaptığımı, en azından kuşku duyuyor. Başını sallayarak oturuyor tam karşıma. Dalga geçiyorsun. Gecenin bu saatinde nasıl gireceksin mezarlığa? Unuttun mu, ben polisim. Canım nereye isterse girerim. Bir an yeniden inanır gibi oluyor bana. Sonra kahkahaları koyuveriyor. Nevzat, çok kötüsün. Kadehime uzanıyorum. Hadi o zaman kötülüğün şerefine içelim. İsteğime uyuyor, kadehi eline alıyor ama kötülüğün şerefine içmeyelim diyor. Kötülük hiç olmasın. Ne yaptın be Evgenya? O zaman işsiz kalırım. Kalmazsın. Kalırsan da ben sana bakarım. Teşekkür ederim. Peki neye içeceğiz? İyiliğe mi? Yok. Buyulanmış yeşil gözleri kırmızı güllere kayıyor. Güzelliğe içelim. Güzel olan iyidir. Ne kadar çok güzel katil gördüm. Hiçbiri iyi değildi, diyesim geliyor. Gecenin tadını kaçırmanın manası yok. Tamam, hadi güzelliğe o zaman. İçiyoruz. Gözlerimi kapıyorum, damağımı yakan rakının tadını çıkarıyorum. Şeker gibi mübarek, diye mırıldanıyorum. Papaza mı okuttun, ne yaptın? Koca kadın çocuk gibi kıkırdıyor. Papazların rakıyla işi olmaz, şarap desen belki. Gözlerimi aralayıp masadaki mezelere bakıyorum yeniden. Mezeler de muhteşem. Elimle müzik dolabını gösteriyorum. Müzeyyen de pek güzel söylüyor bu akşam. Bu gece her şey güzel diyor buğulanmış gözlerini yorgun yüzüme dikerek. Sen geldin ya. Evgenya'ya bakıyorum. Ne zaman girdi yaşamıma? Sanki onu hep tanıyormuş gibiyim. Oysa bundan 10 küsur yıl önce Urfa'daki karakolun küçük odasında onu ilk gördüğüm günü dünmüş gibi hatırlıyorum. Elinde kumaştan küçük bir çanta vardı sadece. Onu odama getiren polis memurunun açıklamalarını daha fazla beklemeyerek öne çıkıp ''Bana yardım edin'' demişti. Sözlerinden çok, kızgın Urfa güneşinin esmerleştirdiği yüzünde iyice belirginleşen açık renk gözleri dikkatimi çekmişti. Beni İstanbul'a yollayın, yoksa kerdani aşireti beni öldürecek. Hayır, yardım dilenmemişti. Hakkı olanı isteyen birinin kararlılığıyla dikilmişti karşıma. Onu bir iskemleye oturtup derdini dinlemeye çalıştım. Ama kaybedecek zamanı yoktu, korkuyordu. Bir an önce bu şehirden kaçmak istiyordu. Beni öldürecekler demişti. Beni İstanbul'a yollayın. Kimse seni öldüremez, biz seni koruruz diye yatıştırmak istedim. Önce şu meseleyi bir anlat. Baktı başka çaresi yok, anlatmıştı. Evgenya babası Yorgo'nun meyhanesine, yani şu anda oturduğumuz Tatavla'ya takılan Murat adında bir Kürt delikanlısına aşık olmuş. Murat Urfa'da Kerdani aşiretinin önde gelen ailelerinden birinin oğlu. Kan davası yüzünden kaçmış, İstanbul'a gelmiş. Dolapdere'de benzin istasyonu işleten amcasının yanında kalıyor. Amca akşamcı yeğeniyle birlikte Tatavla'ya dadanmışlar. Evgenya burada görmüş Murat'ı. Görür görmez de sevdalanmış bu kara yağız, uzun boylu Kürt delikanlısına. Ama babası Yorgo, annesi Evgenya liseye giderken ölmüş. Bu sevdaya hiç sıcak bakmamış. Baba onaylamayınca ateş iyice alevlenmiş. Murat'la Evgenya gizli gizli buluşmaya, sevdalarını gözlerden ırak yaşamaya başlamışlar. Böyle gitse iyiymiş ama gün gelmiş, Kerdani aşiretinin hasımlarıyla arası düzelmiş, Urfa'daki kan davası barışla sonuçlanmış. Böylece Murat'ın Urfa'ya dönmesi gerekmiş. Evgenya sevdiği adamın gitmesini hiç istemiyormuş ama Murat gitmek zorundaymış. Sen de gel benimle demiş Murat, orada evleniriz. Evgenya o zamanlar çok gençmiş. O zamanlar hayatı aşktan ibaret sanıyormuş. O zamanlar başında kavak yerleri efil efilmiş. Ama babasını da kırmak istemiyormuş. Fakat biliyormuş ki babası bu evliliğe asla izin vermeyecek. Bir süre kararsız kalmış. Bir yanda babasının koruyucu bakışları, şefkat dolu sözleri, öte yanda Murat'ın insanın içine işleyen kara gözleri, sıcacık elleri, heyecan veren sesi. Aşk hep ağır basar derler ya, yine öyle olmuş. Evgenya sonunda Murat'ı seçmiş. Yaşlı babasını yaşlı meyhanesiyle kurtuluşta bırakıp Murat'la hayatında hiç görmediği, belki merak edip fotoğraflarına bile bakmadığı Urfa'nın yolunu tutmuş. Evet, bir anda tüm yaşamını değiştirmeyi göze almış. Üstelik birlikte yaşayacağı adamı da daha doğru dürüst tanımadan. Evgenya böyledir işte. Birini sevdi mi gülümsemesini, bedenini, ruhunu öylece bırakır ona. Birini sevdi mi sonuna kadar inanır. Hayat acı deneylerle bunu yapmaması gerektiğini defalarca gösterse de insanlara inanmaktan vazgeçmez. Onu uyarmaya kalktığımda ne yapayım yani der. Sevdiklerime, dostlarıma, arkadaşlarıma inanmazsam yaşamın ne anlamı kalır? Doğru, kimi zaman sevdiklerimin ihanetine uğrarım. Kimi zaman arkadaş bildiklerimce arkadan hançerlenirim. Kimi zaman hayal kırıklıkları yaşarım ama dostlarımdan asla vazgeçmem. Onlardan vazgeçersem yaşamaktan vazgeçmiş gibi olurum. Sevdiklerin olmadan, paylaşmadan yaşamın ne anlamı var? Bana kızma ama Nevzat'cığım, kendini aptal gibi hissetmek yalnız olmaktan daha iyidir. Yok, Evgenya'nın dünyası pembe düşler, beyaz yalanlar üzerine kurulu değildir. Aslında son derece gerçekçi bir kadındır. Ama onda hani derler ya, peygamber sabrı, derviş hoşgörüsü, keşiş inancı vardır. Dinle ki onlar da seni dinlesin. Gülümse ki onlar da sana gülümsesin. Ver ki onlar da sana versin. Kuşkusuz bu alanda eşitlik yoktur. Çoğu zaman terazi Evgenya'nın aleyhine bozulur ama o aldırmaz. Çünkü insanların kusursuz olmadığını bilir, bu gerçeği bildiği için de onlarla daha iyi anlaşır. Neyse, biz hikayemize dönelim. Evgenya babası yaşlı Yorgu'yu terk ederek Murat'la Urfa'ya kaçarken geride sadece tek satırlık bir mektup bırakmış. Baba beni affet. Babası Yorgo, ben tanımadım, toprağı bol olsun, iyi adammış. Daha Evgenya onu bırakıp gittiği anda affetmiş kızını ama onun için korkmaktan, kaygılanmaktan da kendini alamamış. Nasıl kaygılanmasın, gözü gibi baktığı, üzerine titrediği biricik kızı, huyu başka, suyu başka, geleneği, göreneği, dini, imanı başka insanların arasına gelin gidiyor. Ama biliyor ki sevda bu, biliyor ki Evgenya'nın inadını kırmak imkansız, çaresiz kabul etmiş durumu. Fakat çok geçmeden Yorgo'nun kaygıları gerçek olmuş. Bizim iki aşık daha Urfa'ya iner inmez sorunlar başlamış. Çünkü Murat birdenbire değişmiş. Yok, Murat hala Evgenya'yı sevmekteymiş. Ancak Urfa'daki Murat, İstanbul'daki Murat değilmiş. Sanki Urfa'nın güneşi Murat'ın siyah saçlarına dokunur dokunmaz, Evgenya'nın sevdiği o uçarı, o naif delikanlı bambaşka biri olmuş. Ne o mahcup gülümsemesi kalmış, ne de sevimli bakışları. Murat'ın yüzü Urfa kalesindeki taşlar gibi sertleşmiş, gözleri karanlık bir mağara gibi ışıltısını yitirmiş, bedeni yaşlı bir çoban köpeğininki gibi ağırlaşmış. Önce neler olup bittiğini anlayamamış Evgenya. Muratların iki katlı, dokuz odalı, geniş bahçeli taş evi bir masal mekanı gibi geliyormuş ona. Kendisini masalın içindeki prenses gibi hissediyormuş. Binlerce yıl önceden bugüne uzanan bu büyülü kültürün alışkın olmadığı atmosferinde hep güzel hayaller kurarak, olayları hep iyi yanından alarak yarı düş yarı gerçek içinde yaşamış ilk haftalar. Ev halkı da onu el üstünde tutmuş bir süre. Misafirdir, yabancıdır, kimsesizdir, gariptir, yazıktır lafları çınlamış odaların taş duvarlarında. Kadınların sıcaklığını sevmiş Evgenya, insanların içtenliklerini. Erkekler sertmiş, biraz da uzak ama aldırmamış. Nasıl olsa alışırlar, beni kabul ederler diye düşünmüş. Murat önce bir imam nikahı yapmış ona. Resmi nikah ardından gelecekmiş. Ama imam nikahı kıyılır kıyılmaz büyü bozulmuş. Evgenya'nın misafirliği sona ermiş. Ev halkının tavrı aniden değişivermiş. Onun da öteki kadınlar gibi olması istenmiş. Evgenya bundan hiç hoşlanmasa da istenenleri yapmaya başlamış. Bulaşıktı, yemekti, ne varsa yüksünmeden üzerine düşeni yerine getirmiş. Ona en ağır gelen artık Murat'ı sadece akşamları görebilmesiymiş. Üstelik sadece odalarına çekildiklerinde. Ailenin yanında yakınlaşmaları hiç hoş karşılanmıyormuş. Sonunda kocasını karşısına alıp konuşmuş. Murat ne oluyor diye sormuş. Murat anlamamış, şaşkınlıkla bakmış yüzüne. Ne oluyormuş? Evgenya açıklamaya çalışmış. Murat görmüyor musun? Artık bir arada olamıyoruz. Murat yine anlamamış. Niye? Her akşam aynı yatakta yatıyoruz ya. Evgenya sakin sakin anlatmış sıkıntılarını. Murat'cığım, ben burada mutlu değilim. Burada hapis hayatı yaşıyorum. Genç kocanın kaşları çatılmış. Bizim evimiz hapishane değildir demiş. Annem, bacılarım hapiste mi yaşıyor? Murat kendince haklı. Bu yörede insanlar böyle yaşamakta. Ama Evgenya da haklı. İstanbul'da doğmuş, orada büyümüş. Bugüne kadar hiç kısıtlama olmadan özgürce yaşamış. Onlar alışmışlar diye açıklamaya çalışmış Evgenya. Ben böyle yaşayamam. Boğuluyorum, sıkılıyorum Murat. O zaman hafta sonu Balıklı Göl'e gezmeye gideriz diye kestirip atmış Murat. O gece Evgenya ilk kez Murat'la farklı dillerden konuştuklarını anlamış ama artık çok geçmiş. Yine de umut etmeyi sürdürmüş, Murat'a duyduğu aşkın hatırına her geçen gün daha da ağırlaşan sıkıntılı günlere, sıkıntılı gecelere katlanmaya çalışmış ama olmamış. Sonunda böyle yaşayamayacağını anlamış. Bu arada resmi nikah hazırlıkları da sürüyormuş. Nikah bir hafta kala Murat'la yeniden konuşmuş. Bu kez daha kararlıymış. Bu iş olmayacak Murat demiş. Murat'ın kara gözleri kederle harelenmiş, yüzüne Evgenya'nın o çok sevdiği ifade gelmiş oturmuş. Murat yeniden Evgenya'nın sevdiği adam oluvermiş. Beni istemiyor musun demiş boynunu bükerek. Evgenya sevgiyle bakmış. Seni istiyorum Murat, ben burada yaşamak istemiyorum. Alınmış genç koca, bakışları önüne düşmüş, kalın dudakları somurtmuş. Sen benim ailemi beğenmiyor musun demiş. Sen bizi küçük görüyorsun. Küçük görmüyorum, onları seviyorum ama onlar gibi yaşayamam. İstanbul'a dönelim, orada evleniriz. Murat başını sallamış. Olmaz. O zaman tek başıma İstanbul'a dönüyorum demiş Evgenya. Murat yine başını sallamış. Olmaz. Sen artık benim mahremimsin, gidemezsin. Sevdiği adama ilk kez korkuyla bakmış. Murat sen ne diyorsun? Sevdiği adam çorak topraklar gibi katıymış. Olmaz. Sen geldin, benimle evlendin. Öyle çekip gidemezsin. El aleme ne deriz? Bu namus meselesidir. Kerdani aşiretinin haysiyeti, şerefi söz konusudur. Evgenya ağlamaya başlamış. Murat onu teselli etmeye bile kalkışmamış. İmam nikahlı Rum karısını gözyaşları arasında bırakıp gitmiş. Evgenya sabaha kadar ağlamış, gözyaşlarıyla birlikte Murat'a duyduğu aşkı da damla damla boşaltmış bedeninden. Sabah olunca da evdekileri sezdirmemek için sadece küçük çantasını kapıp o sıralar görev yaptığı merkez karakolunda almış soluğu. O sıcak yaz sabahında Evgenya bana bunları anlattı işte. Söyledikleri son derece açıktı, yine de sormadan edemedim. Gitmek istediğinden emin misin? Öfkeyle baktı yüzüme. Eminim, siz oyun oynadığımı sanıyorsunuz. Hemen emniyet müdürünü aradım, durumu anlattım. Nazik bir durum Nevzat dedi. Adamlar kadını ailelerinden biri gibi görüyorlar. Bu işi namus meselesi yaparlar. Biz kadını İstanbul'a yollasak bile peşini bırakmazlar. Bu adamların büyükleriyle konuşup işi yukarıdan halletmemiz lazım. Kim halledecek müdürüm? Kim olacak sen? Ama müdürüm, ben cinayet masasındayım. İyi ya, böylece bir cinayeti işlenmeden önce önlemiş olacaksın. Daha ne istiyorsun? Sonunda kabak yine bizim başımıza patlamıştı. Gerçi o sıralar çok yoğun değildik. Elimizde amca oğlundan hamile kaldığı için taşlanarak öldürülen 15 yaşında genç bir kızın davası vardı. Ama biz soruşturmamızı tamamlamış, olayı savcılığa intikal ettirmiştik. Yine de istesem ufak tefek bürokratik işler çıkarır, bu meseleden yakamı sıyırırdım ama müdür iyi bir adamdı, onu kırmak istemiyordum. Daha da önemlisi, aşk uğruna başını belaya sokan İstanbullu hemşehrime de yardım etmek istiyordum. Öncelikle şu Murat'ın mensup olduğu Kerdani aşiretinin reisiyle konuşmak gerekiyordu. Burada devletin koyduğu yasanın yanında belki de ondan daha önemli başka kurallar vardı. Kaç bin yıldır süre gülen kurallar. Adına ister töre densin, ister gelenek, insanlar devletin koyduğu yasalardan çok bu kurallara inanıyor, onlara göre yaşıyorlardı. Bu kuralları aşiret koyuyordu, şeyh koyuyordu, bizzat günlük hayatın kendisi koyuyordu. Doğuda görev yapan polisin öncelikle bu gerçeği bilmesi gerekiyordu. Evgenya'yı polis evine yerleştirdikten sonra Kerdani aşiretinin reisi Nebi'yi uçsuz bucaksız bir pamuk tarlasının kenarındaki çardakta çay içerken buldum. Son model siyah BMW cipini kara bir küheylan gibi bir ceviz ağacının altına park etmişti. Henüz kırkında bile yoktu. Kapkara bir teni, yeşile çalan ela gözleri vardı. Siyah bıyıklarının ucu sigara içmekten sararmıştı. Gülünce önden biri eksik, kararmış dişleri görünüyordu. Beni görür görmez ayağa fırladı. Köye haber göndereyim, sana bir kuzu keselim amirim dedi. Kibarca reddettim ama insanın ağzını buran kaçak çayından iki bardak içtim. Bitlis tütününden sarılmış sert sigarayı da geri çevirip derdimizi anlattım. Genç aşiret reisi Nebi hiç şaşırmadan dinledi beni. Vallahi bu Murat'ın babası Mahmut inat adamdır dedi. Siz büyüğümsünüz. Devlet kapımıza gelmiştir. İsterseniz konuşuruz ama bu Mahmut bizi pek saymaz. Peki ne yapacağız dedim. Mahmut bizi saymaz lakin Şıh Mehdi'den çekinir. Onun dediğinden çıkmaz. Gelin bizim Şıh'a gidelim. Nebi ile birlikte Şeyh Mehdi'nin evinin yolunu tuttuk. Şeyh Mehdi, Urfa'nın eski yoksul mahallelerinden birinde toprak damlı bir evin en küçük odasında oturuyordu. Başında yöre insanlarının kefi dedikleri beyaz bir örtü, bu örtüyü tutan egal adında kumaştan siyah bir çember ve üzerinde abiye, evet modacıların gece elbiselerine verdiği adı Urfalılar bu giysi için kullanıyorlardı, adını verdikleri ayağa kadar uzanan beyaz bir elbise vardı. Şeyh Mehdi bir hasırın üzerine yayılmış, gösterişsiz döşeğin üzerinde oturuyordu. Çok yaşlıydı. Sanki bilmem kaç bin yıllık, bu büyülü kentin doğal bir parçası gibi görünüyordu. Bir gözü kördü, yüzünün sol tarafında kocaman bir Halep çıbanının izi vardı ama çirkin değildi. Konuşmaya başlar başlamaz adamın yüzüne bir sevimlilik yayılıyordu. Önce bize mırra ikram etti, ardından dileğimizi sordu. Ben anlatırken hiç sesini çıkarmadan gören tek gözünü yerdeki hasıra dikerek meseleyi dinledi. Anlatacaklarım bitince başını kaldırdı, kapının önünde oturan oğluna döndü. Git şu Mahmut'u bana getir dedi. Delikanlı kapıya yönelirken ekledi. Oğlu Murat'ı da alsın gelsin. Yeniden bize döndü. Haydi siz de hayırlısıyla yolunuza gidin. Allah'ın ruhsatıyla ben bu işi hallederim. O kadıncağızı da gönderin gitsin memleketine. Bundan sonra kimse ona dokunmayacak. Ne yalan söyleyeyim, önce inanmadım Şeyh Mehdi'nin söylediklerine. Ama ertesi sabah Murat elinde Evgenya'nın eşyalarını koyduğu valizle karakola gelince ikna oldum. Yine de hemen bırakmadım Murat'ı. Çay ısmarlayıp ruh halini anlamak, gerçek niyetini öğrenmek istedim. Murat üzüntülüydü, kederliydi. Onur kırılmış bir erkeğin ezikliğini taşıyordu. Açıkça sordum. Söyle bakalım Murat. Şimdi sen sahiden bu kadından vazgeçtin mi? Murat umutsuzca baktı yüzüme. Başka ne yapabilirim ki amirim? Şıhımız dedi. Bu kadın Hristiyandır, sen Müslümansın. Bu kadın sana caiz değildir. Kadın hem Hristiyan hem de seni istemiyor ama sen onu istiyorsun. Sende izzet-i nefis yok mudur? Sen neden onu istersin? Sen nasıl erkeksin? Sen nasıl Müslümansın? Sen nasıl insansın? O böyle deyince babam da üstüme geldi. Sen bu karıyı hemen boşayacaksın dedi. Ben bir daha o kadının evime girmesini istemiyorum. Ben de ne yapayım? Çaresiz kabul ettim. Eğer Allah bizim birleşmemizi istemiyorsa, eğer şıhımın katında bu iş caiz değilse ben de ondan vazgeçerim dedim. Şıhımız dün bizi Allah katında boşadı. Artık Evgenya benim karım değildir. Yani tümüyle vazgeçtin. Vazgeçtim amirim. Esasında da olmuyordu zaten. İstanbul başka, bura başka. O İstanbul kızı eğlence istiyor, gezmek istiyor, tozmak istiyor. Bizim burada bunu yapana affedersin orospu diyorlar. Doğru mu yanlış mı ben de bilmiyorum amirim. Ama öyle diyorlar işte. Siz de buradasınız, yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Belki de hakkımızda hayırlısı budur. Murat böyle konuşunca rahatladım. Şimdi tam olarak kurtulmuştu kadıncağız. Ertesi gün Evgenya'ya akşam otobüsüne bir bilet aldım. Onu otogara ekip arabasıyla götürdüm. Evgenya otobüse binmeden önce çok teşekkür ederim dedi. Siz olmasaydınız buradan kurtulamazdım. Ben olmasam başka biri yardım ederdi. Yine kurtulurdunuz dedim. Yok dedi. Biliyorum. Bir komşu kadın vardı. Süryaniymiş. Arada Muratların eve geliyordu. Onunla dertleşiyordum. Artık İstanbul'u unut kızım diyordu. Senin bu evden ölün çıkar. Siz olmasaydınız eminim öyle olurdu. Neyse geçti artık. İstanbul'a gidin, yeni bir hayata başlayın. Benim için de doya doya denize bakın. Bakarım dedi Evgenya. Hatta daha iyisini yapar, sizin için bir kadeh de içerim. İçin, afiyet olsun. Evgenya birden sağ elimi tuttu, avcumu açıp içine küçük bir haç bıraktı. Bu haç uğurludur dedi. Bana annem vermişti. Ona da anneannesi vermiş. İnsanı belalardan koruyor. Ben beladan kurtuldum. Artık ona ihtiyacım olmayacak. Ama siz hep belanın içindesiniz. Sizde dursun.